Ayrım 6.
Halide Edip dönemi anlatan anı kitabına İzmir'in yangınından yola çıkarak Türk'ün Ateşle İmtihanı adını vermişti. Yangından kaçan büyük bir kalabalık limanda kurtarılmayı beklerken, büyük devletlerinin donanmaları çaresizliğin çığlıklarına akşam üzeri konserleriyle yanıt veriyorlardı. Yangın Mustafa Kemal'in karargahına doğru ilerliyor, ancak Mustafa Kemal'de bir telaş gözlenmiyordu. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Sonunda yaverleri bir kamyon dolusu askerle birkaç otomobil getirdiler. Mustafa Kemal, İzmirlilerin hediyesi olan açık arabasına bindi. Önde yolu aşarak giden kamyon halkı güçlükle yardı. Otomobil açılan yolda ilerledi. İzmir kesif bir duman bulutu altında kaybolurken Mustafa Kemal'in otomobili Körfez'in güneyine, Göztepe'ye Latife ile 2 gün önce tanıştıkları eve gidiyordu. Sadık Bey köşkü olarak anılan Uşakizadelerin evi karargah olarak en güvenli yerdi. Latife Beyaz Köşkü Mustafa Kemal Paşa'ya karargah olarak sunmaya hazırlanırken ne yazık ki doğup büyüdüğü kent alev alev yanıyordu. Latife kapıda karşıladı Mustafa Kemal ve arkadaşlarını. Günlerden 14 Eylül'dü. İzmir'e teşrifinizle Türk milleti muradına erdi. Evime şeref vermenizle ben muradıma ermiş bulunuyorum. Hoş geldiniz paşam, hoş geldiniz paşalarım. Bu gece için sizlere minnettarım ve ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Mustafa Kemal şaşırsa da hoşlanmıştı bu sözlerden. Beraberindeki İsmet ve Fevzi paşalara döndü. Girelim, dedi. Büyük bahçenin içindeki beyaz bir köşke giren Mustafa Kemal, genç ev sahibesine, "Eviniz çok güzel Latife Hanım," dedi. "Her şeyi yerli yerine koymuşsunuz. Bana güzel bir karargah sağladığınız için teşekkür ediyorum." İsmet Bozdağ, Atatürk'ün baş yaveri Salih Bozok anlatıyor. Latife ve Fikriye, İki Aşk Arasında Atatürk, Truva Yayınları, İstanbul, 2005, sayfa 79. Ahçının marifeti ilk akşamdan belli olmuştu. Öylesine güzel yemekler yapıyordu ki bizim gibi savaş yoksunluğundan çıkmış insanların daha iyisini tasarlamaları bile mümkün değildi diyor Salih Bey Bozok. Mustafa Kemal'in emir eri Ali Metin, Atatürk ve mahiyetine Latife Hanım'ın hazırlattığı köşk çok güzel ve bakımlıydı. Bilhassa karargah mensubu olan bizler için hazırlanan tek tip yatak ve karyolalar çok hoşumuza gitmişti. Günlerden beri yatak yüzü görmeyen bizlere bundan daha büyük bir ikram ne olabilirdi ki? Kaldı ki her şey bu derece mükemmeldi diye anlatıyor İzmir günlerini. Ziya Orandı, Atatürk'ün şimdiye kadar yayımlanmamış anıları. Anlatan Ali Metin, Emir Çavuşu, Alkan Matbaası, Ankara, 1967, sayfa 139. Beyaz Köşk'te kurulan ilk sofrayı yaver Salih hiç unutamamıştı. Gazi terasta kurulmuş olan sofraya Fevzi ve İsmet Paşalardan başka beni, Muzaffer'i ve ev sahibimiz Latife Hanım'ı da aldı. Fevzi Paşa hazretlerinden başka herkes önündeki kadehleri zevkle doldurdu. Mezeler çeşitli ve nefisti. Fevzi Paşa içki içmediği halde kalamar tavadan tabağına öbek öbek alıyor, "Canım bu İzmir'in kalamarı da başka oluyor, aman pek özlemişim." diye afiyetle yiyordu. Velhasıl herkes son kertesine kadar sofradan ve başlayan geceden memnundu. Bu sırada Ruşen Eşref, İstanbul'dan gazeteci arkadaşlarının geldiğini haber verdi. Vakit gazetesi sahibi Asım, Us, Akşam gazetesi yazarı Falih Rıfkı, Atay, Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu da sofraya buyur edildi. Latife yeni konukları görünce kalkıp mutfağa yöneldi. Mustafa Kemal, "Yerinize oturun küçük hanım," diye müdahale etti. "Artık köşkün sahibi siz değilsiniz. Konukların ağırlanması işi de benim işimdir." Sonra da, "Salih, git bak bakalım mutfağa. Ahçı başının bir istediği var mı?" diye ekledi. Salih Bey, Latife Hanım gelincik gibi kızarmış, ışık kesilmiş gözlerle Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyordu diye not düşmüş anılarına. Denize Nazır Teras'ta Mustafa Kemal ile Latife bir ara yalnız kalmışlardı. Latife anne ve babasından, yaptığı işlerden söz ediyordu. Mustafa Kemal de ona başkumandanlık meydan muharebesine ait hatıralarını anlatıyordu. yangın bütün dehşetiyle sürüyordu. Kordon boyu ve bugün fuarın yer aldığı alan alevler içindeydi. İki yaver uzaklarında kalmıştı ama konuşmaları duyuluyordu. Mustafa Kemal Latife'ye sordu. Bu yangın yerinde size ait emlak var mıydı? Latife, emlakimizin mühim bir kısmı yanan sahadadır dedi ve heyecanla ekledi. Paşam, isterse hepsi yansın. Yeter ki siz sağ olun. Bu mesut günleri gören insanlar için malın ne kıymeti olur? Memleket kurtuldu ya, ileride onları yeniden ve daha mükemmel bir surette yaptırırız. Bu cevap Mustafa Kemal'in çok hoşuna gitti. Evet, yansın ve yıkılsın dedi. Hepsinin telafisi mümkündür. Salih Bey evin içinde dolaşırken bir kapının önünde hıçkırık sesleri duydu. Latife'nin büyük annesi olduğunu söylediler ona. Selahattin Güngör, Atatürk'e ait hatıralar. Salih Bozok anlatıyor. Cumhuriyet Gazetesi, 30 Ocak 1939. İzmir neden yanmıştı? İzmir'i bugün söylendiği gibi gerçekten Rumlar mı yakmıştı? Kaybeden tarafın yakmış olması akla uygun gelse de yangının çıkışı üzerine yazılanlar çelişkili. 15 Eylül tarihli New York Times gazetesi İzmir'i Türklerin yaktığını öne sürmüştü. Yunanlıları suçlayan yayınların sayısı da az değildi. Dönemin ünlü gazetecisi ve o günlerde Beyaz Köşk'e konuk olan Falih Rıfkı Bey, Atay, yangından Nurettin Paşa'nın sorumlu olduğunu yazıyor. Gavur İzmir karanlıkta alev alev, gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçıları mıydı? Bu işte ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu söyleyenler çoktu. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olunduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korku ile yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildir. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan veya yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Doğan Kardeş Matbaacılık, İstanbul, 1969, sayfa 325. İsmet Paşa yangın nereden başladı, kim başlattı bilmiyorum ifadesini kullanıyor. İzmir'e girdiğimiz günlerin bende kalan en acı hatırası yangındır. Bu yangınların sebepleri büyük tarih hadiseleri içindeki sebeplerdir. Küçükler emir aldıklarını söylerler, büyükler disiplin kalmadığını söylerler. Teoman Özalp, Kazım Özalp Atatürk'ten Anılar, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1992, sayfa 300. Yunanlılara karşı girişilen son harekatta 1. Ordu Komutanlığı'na getirilen Nurettin Paşa'nın vukuat listesi kalabalıktı. İzmit'te gazeteci Ali Kemal'in linç edilmesinden sorumlu tutulmuş, Kuvayi Milliye askerlerinin İzmir'e girdiği günde Rum Başpiskopos'un katlinde rol oynamıştı. Mareşal Fevzi Çakmak, Nurettin Paşa'nın kısa görüşünün sonu acı biten iki olaya neden olduğunu kaydediyor. Biri İzmir'in büyük yangını, diğeri Gazi Kemal'in bu yangın münasebetiyle yerleştiği otelden Latife Hanım'ın Göztepe'deki evine yatılı misafirliği. Bunlardan birincisinde kısmen Nurettin Paşa'nın kısa görüşü, ikincisinde de tesadüf denilen müessir amil, etken neden olmuştur. Süleyman Külçe, Mareşal Fevzi Çakmak, Askeri Hususi Hayatı, 1. Cilt, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1953, sayfa 236, aktaran Oğuz Atay, Gazi Truva Yayınları, İstanbul, 2005, sayfa 87. Kurtuluşu izleyen büyük yangın İzmirlilerin moralini bozmuştu. İsmet Paşa'nın anlatımına göre İzmir'de neşeli geçen ilk 3 günden sonra tekrar karanlık bir hava çökmüştü. İzmir'i aldık ama İzmir şehri Anadolu'nun yarısıyla beraber harap oldu. Havası ortalığı sarmaya başlamıştı. Ne var ki Mustafa Kemal İzmir'e girmekle büyük davayı kazanmış olduklarına herkesi yeniden inandırmıştı. Her şeyi tamirin bir mesele olmadığını söylüyordu. Yangın havasına iyimserlik ve güzel gelecek hülyaları 2-3 gün içinde hakim olacaktı. İsmet İnönü, Hatıralar 1. Hazırlayan Sabahattin Selek, Bilgi Yayın Evi, İstanbul, 1985, sayfa 300. Mustafa Kemal yangınla ilgili olarak hariciye vekili Yusuf Kemal'e şu telgrafı yollamıştı. İzmir yangını hakkında Ati'deki, aşağıdaki tarzda beyanatta bulunmak lazımdır. Ordumuz İzmir'i her türlü kazadan muhafaza etmek için şehre girmeden evvel tedbirler almıştır. Ancak Yunanlılar ve Ermeniler daha evvel vücuda getirdikleri teşkilatla İzmir'i kamilen ihraç etmeyi, yakmayı tasmim, niyet etmişlerdi. Kiliselerde Hristosmos'un vermiş olduğu nutuklar ki İslamlar tarafından işitilmişti. İzmir'i yakmak bir vazife-i diniye olarak tebliğ edilmiş bulunuyordu. Harik, yangın bu teşkilat tarafından vücuda getirilmiştir. Hariki askerlerimize atıf, yükleyen ve isnat, iftira edenler bizzat gelip İzmir'e vaziyeti görebilirler. Yalnız böyle bir iş için resmi tahkikat mevzu bahis olamaz. El-Yevm hala burada bulunan her milletten gazeteciler zaten bu zaviyeyi ifa etmektedirler. Başkumandan Mustafa Kemal, 17 Eylül 1922. Bilal Şimşir, Atatürk ile yazışmalar. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1981, sayfa 274. Latife Beyaz Köşk'ten ayrılıyor. Latife konuklarını yerleştirdikten sonra köşkü karargaha bırakıp babaannesiyle birlikte evden ayrıldı. Karşı yakadaki eve yerleşip Beyaz Köşk'ü uzaktan idare etmeyi denedi. Ancak işlerin düzgün yürümediğini öğrenince 3. günün sabahı evi kontrole gitti. Bütün düzen bozulmuş, ev yaşanmaz hale gelmişti. Adamlar getirtip evi temizlettirdi. Karşı yakadan evi çekip çeviremeyeceğini anlayınca geri döndü ve Beyaz Köşk'ün bahçesindeki müştemilata yerleşti. Mustafa Kemal yeni karargahında büyük bir özenle ve ilgiyle çevresinde pervane olunduğunu fark ediyor fakat ev sahibesinin kendisi ortalıkta görünmüyordu. Bununla birlikte otoritesine ve itibarına kıskançlıkla sahip bir ev sahibi olarak her şeyi denetim altında tutuyordu ve misafirinin sağlığını bozacak şeyleri kesinlikle engelliyordu. Bert George Scholes, La Novella Türkiye, Armand Colin, Paris, 1924, sayfa 219, D. ve Mikuç, Jassy Mustafa Kemal, Paul List Verlag, Leipzig, 1929, Leipzig, sayfa 287. Belli ki gerekli emirleri verip ortadan kayboluyordu. Latife ilk günlerde Mustafa Kemal'i rahatsız etmemek için gölgede kaldı. Ama kendisine ihtiyaç duyulduğu an isteneni yaptı. Misafirinin sevdiği yemekleri öğrenmişti. Kurulan her sofra Mustafa Kemal Paşa'nın sevdiği yemeklerle donatılıyordu. Bahçede yürümeye çıktığında bir uşak arkasında belirip sırtına bir ceket veriyor, serinlik basınca penceresi mutlaka kapatılıyordu. Odasına bırakılan gazetelerde fotoğraflarının çevresine çiçekler çiziliyor, başucundaki vazoya her gün kokulu çiçekler konuyordu. İzmir günlerine ilişkin bilinmeyen bir gerçek de Mustafa Kemal'in rahatsızlanmasıydı. Çağrılan Muammer Bey'in doktoru Kemal Paşa'nın kalp spazmı geçirdiğini söyleyip içki ve sigara konusunda ciddi kısıtlamalar getirmişti. Latife doktorun tavsiyelerini hemen uygulamaya koyuldu. Ortadaki içki şişelerini kaldırdı. Yemek ve ev düzenini değiştirdi. Kemal Paşa'nın başucuna geceleri sadece iki tek sigara bırakılıyordu. Mustafa Kemal'in sağlığına karşı umursamaz bir tutumu vardı. Bu yüzden Latife, misafirinin sağlığına zarar verebilecek ne varsa ondan uzak tutmaya çalışıyordu. Ancak Mustafa Kemal, ortalıkta görünmeyen bu düzenleyiciden bunaldı. Ev sahibesi onda derin bir merak uyandırmaya başladı. İsteklerine karşı gelinmesine hiç alışık değildi. Kısıtlamalara itiraz etti, sinirlendi. Ama tepkisini Latife'nin önünde hiç açığa vurmadı. Kendisine hizmet edenlere bu derece tartışmasız bir şekilde söz geçiren bu genç kızı yakından tanımak istedi. Uzun uzun konuştular. Mustafa Kemal Latife'den etkilenmişti. Berk George Scholes, adı geçen eser, sayfa 219. Milli mücadele de Beyaz Köşk'ten yürütülüyordu. Bahçedeki evler de karargaha ayrılmış, İzmir'e gelen komutanlar karargaha yerleşmişlerdi. İsmet Paşa, Başvekil Rauf Bey, Orbay, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal, Tengirşek ve Müdafaa-i Hukuk Grubu Başkanı Ali Fuat, Cebesoy da Uşakizadelerde kalıyordu. İsmet Paşa gördükleri misafirperverlikten çok memnundu. Biz yorgun olduğumuz kadar kirli bir haldeyiz. Cepheden kim oraya Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gelirse ağırlayıp temizlemek için bütün hizmet edenler canla başla uğraşıyorlardı diye yazacaktı anılarında. İsmet İnönü, adı geçen eser, sayfa 300. Köşkün, odaların, hatta hizmet edenlerin üst başlarının tavırlarının, hareketlerinin titiz ve ince bir kontrolden geçtiği anlaşılıyordu. Ev sahibi olarak Latife konuklarına büyük şefkat gösteriyor, sofrayı evde çok sayıda hizmetçi olmasına karşın kendisi hazırlıyor, herkesle konuşuyor ve herkesi memnun bırakmanın mutlaka çaresini buluyordu. O günlere ilişkin anılarda evde kalanlar Latife'yi öve öve bitiremiyorlar. Başbakan Rauf Bey İzmir'deki köşkte epeydir farkında olmadan hasretini çeke çeke bir daha ulaşılmaz gibi uzaklarda kalmış bir dünyada unuttuğu aile yuvasına kavuştuğunu düşünmüştü. Herkesi mutlu eden bu düzgün yaşamın sırrını ertesi gün tanıştığı köşk sahibesinin şahsında keşfedecekti. Genç ve zarif ve ilk bakışta insana saygı telkin eden nazik ve kibar bir hanımdı. Mustafa Kemal Paşa'nın karargah ve maiyetiyle kaldığı köşkün idaresinde büyük bir konukseverlikle Latife Hanım üzerine almıştı. Rahat ve huzur içinde çalışmamızı sağlamak için her birimize büyük bir itina ile o nezaret ediyordu. Bir gün Mustafa Kemal Paşa Latife'den duyduğu memnuniyeti şöyle dillendirmişti. Anlaşılıyor ki karargah kumandanlarının hanım olmaları her cihette daha muvafıkmış. Feridun Kandemir, Hatıraları ve Söylemedikleriyle Rauf Orbay, Sinan Matbaası, İstanbul, 1965, sayfa 74-75. Ali Fuat Cebesoy'un o günlere ilişkin izlenimi şöyleydi. Köşkün hakiki bir başkumandanlık karargahı gibi bir hayli işlek olmasına rağmen intizamı pek mükemmeldi. Herkesi şefkat ve nezaketle muamele ediyor, mukabilinde hepimizden hürmet görüyordu. Her dediği adeta karargah kumandanının bir emri gibi telakki olunuyordu. Hatta Gazi Paşa bile bu hareket tarzını memnuniyetle kabul etmişti. Gülerek, "Karargah komutanı hanımın emri budur," diyordu. Latife Hanım, refakatine aldığı kendisi gibi müşfik birkaç hanımla beraber bu hizmeti şerefli bir vazife olarak yapıyordu. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıraları Büyük Zafer'den Lozan'a, 2. Cilt, Temel Yayın Evi, İstanbul 2002, sayfa 71. Yaver Salih Bey de başta Atatürk olmak üzere hizmet neferlerimize kadar Latife Hanım'dan hepimiz son derece memnunduk diyecekti. Beyaz Köşk'e sayısız ziyaretçi geliyor, Latife gelen konukları sıraya dizip randevuyla kabul edilmelerini sağlıyordu. Diplomasi günleri başlamıştı. Bu yüzden ciddi bir çevirmene ihtiyaç doğmuştu. Latife görüşmeye gelen yabancı gazeteciler ile Mustafa Kemal arasında çevirmenlik yapıyor, onun notlarını alıyor, birikimi ve aklıyla ona yardımcı oluyordu. Dönemin ünlü gazetecilerinden Ahmet Emin Yalman, karargâhtaki ortamı şöyle anlatıyor. O sırada karargah, mevki, vazife ve selahiyet sahibi herkese açıktı. Mustafa Kemal Paşa öğleden evvel belli saatlerde herkesi bir arada kabul ediyor, zaferden sonraki emellerden, vazifelerden, ihtimallerden açıkça bahsediyordu. Muammer Bey'in kızı Latife Hanım bir düzine odaya girip çıkıyor, tercümanlık ve hususi katibelik vazifelerine yetişiyor, Misafirle dolu olan evin her işini tam bir düzenle yürütüyordu. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, sayfa 801. Mustafa Kemal Paşa'nın yakın dostu Fransız kadın yazar Bert George Scholes, Mustafa Kemal ile Latife'nin İzmir'deki ilişkisini anlatırken, Kemal genç kızdan etkilenmişti. Hiç vakit harcamadan bu yeni keşfettiği zekadan yararlanmaya başladı, diyor ve ardından ekliyor. Latife onun sekreteri oldu. Birçok Avrupa dilini çok iyi bilmesi nedeniyle emsalsiz bir tercümana dönüşmüştü. Birlikte çalışırken fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Bert George Scholes, adı geçen eser, sayfa 219. Beyaz Köşk'te Unutulmaz Gece. Mustafa Kemal'le görüşmek isteyenler arasında çok sayıda yabancı gazeteci de vardı. 14'ünde United Press International Ajansı muhabiri, 18'inde Chicago Tribune'den John Clayton, 19'unda Daily Mail'den Ward Prince köşkün misafiriydi. 25 Eylül Reuters Ajansı'na ayrılmıştı. 18 Eylül gecesi Latife İzmir zaferini kutlamak için İsmet Paşa'yı Halide Edip'i ve bir grup gazeteciyi evine davet etti. Evin verandasına çıkan merdivenler ile veranda birbirine geçmiş sarmaşıklar, yaseminler, mor salkımlar ve güllerle kaplıydı. Bu karmaşa koyun mavi sularına bakan bahçeyi daha da çekici kılıyor, Uşakizadelerin köşkü olağanüstü bir gece yaşıyordu. Konukları ev sahibi olarak karşılayan Latife, Beyaz Köşk'ün verandasında gelenlere hoş geldiniz derken meraklı gözlere hazırlıklıydı. Halide Edip'i Göztepe'deki eve Mustafa Kemal götürmüştü. Yolda çok övücü biçimde Latife'den söz ediyor, ne kadar iyi eğitimli ve ne kadar terbiyeli olduğunu, babası yangında bir servet kaybettiği halde buna aldırmayacak kadar da vatansever olduğunu anlatıyordu. Halide Edip Mustafa Kemal'in o andaki ruh halini tarif ederken, bu sert askerin sesinde nihayet yuva kurmak için hazırlandığını ifade eden bir şeyler vardı yorumunu yapıyor. Merdivenin başında duran siyahlar giymiş çok ufacık tefecik bir kadın bizi bekliyordu. O zaman Latife Hanım 24 yaşında, 23 yaşındaydı. Olduğunu biliyorduk. Fakat davranışları çok daha olgundu. Selam verişindeki zerafette vakar ve eski dünyanın cazibesi seziliyordu. Hiçbir davranışına sosyete genç kızlarındaki sinema yıldızı tavırları sinmemişti. Mustafa Kemal Paşa bir müddet ortadan kaybolduktan sonra beyaz bir kostümle geldi.